Ayrım 50.
Issız bir çöl gibiydi. Ardına kadar açık bırakılmış pencerelerle kapılar içindeki yüzüstü bırakılmışlığı gösteriyordu. Unutulmuş kızıl tüylü bir kedi bu yalnızlığı ardındaki tehlikenin kokusunu almışçasına hemen bir merdivenden atlayıp yok oldu. Jeneratörleri besleyen ocaklar henüz büsbütün sönmemiş olmalıydı çünkü koyu renkli bulutların altındaki uzun tuğla bacadan hafif dumanlar çıkıyordu. Bir yandan da gözetleme kulesinin tepesindeki fırıldak rüzgarda acı bir iniltiyle gıcırdıyordu. Bir süre sonra toprağa gömülüp ölecek olan bu uçsuz bucaksız yapılardan gelen üzüntülü tek ses buydu. Saat 2'de hala bir şey olmamıştı. Bay Hanebo, Negrel ve koşup gelen daha başka mühendisler halkın önünde redingotlu, kara şapkalı bir küme oluşturuyorlardı. Yorgunluktan bacaklarına kara sular inmişti. Böyle bir felaket karşısında elleri kolları bağlı kalmaktan neredeyse hasta olmuşlardı. Ama yine de yerlerinden kıpırdamıyor, can vermek üzere olan bir hastanın başındaymışlar gibi arada sırada birkaç söz fısıldayarak öylece duruyorlardı. Üst kesimdeki kaplamalar büsbütün yıkılmış olmalıydı. Ani çıtırdılar, derin bir boşluğa yuvarlanan tahtaların kesintili gümbürtüsü işitiliyordu. Ardından da derin sessizlikler oluyordu. Yaranın gittikçe genişlediğinin belirtisiydi bunlar. Aşağıdan başlayan çöküntü yukarı doğru çıkıyor, yüzeye yaklaşıyor olmalıydı. Negrel sinirli bir sabırsızlık içindeydi. Görmek istiyordu ve bir başına o korkunç boşluğa doğru ilerlediği bir anda hemen omuzlarına yapışmışlardı. Neye yarardı ki? Hiçbir şeye engel olamazdı. Bu arada yaşlı bir kömür işçisi nöbetçileri atlatarak soyunma odasına kadar koştu ama az sonra sakin sakin hiç telaş etmeden geri döndü. Sabolarını almaya gitmişti. Saat 3'ü çaldı. Hala hiçbir kıpırdı yoktu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur halkı iliklerine kadar ıslattı ama hiç kimse bir adım bile gerilemedi. Resenör'ün köpeği yeniden havlamaya başladı ve ancak saat 3'ü 20 geçe ilk sarsıntıyla yer yerinden oynadı. Varox şöyle bir ürperdi, sapasağlam yapısıyla hala dimdik ayaktaydı. Az sonra ikinci bir sarsıntı geldi, açılan ağızlardan uzun bir haykırış koptu. Katranlanmış ayıklama hangarı iki kez sallandıktan sonra korkunç bir çatırdıyla yıkılmıştı. Hangarın muazzam ağırlığı altında çatma direkleri kırılıp öyle bir şiddetle sürtünüyordu ki dört bir yana kıvılcım demetleri fışkırıyordu. Artık ondan sonra toprağın sarsılması hiç durmadı. Sarsıntılar birbirini izliyordu. Yeraltı çökmeleri, püsküren yanardağ homurtuları işitiliyordu. Uzakta köpeğin havlamaları kesilmişti. Şimdi artık geldiğini hissettiği sarsıntılara haber verilmişçesine acı acı uluyordu. Kadınlar, çocuklar, orada bakışıp duran bütün halk, hepsini yerlerinden hoplatan her sarsıntıda dehşetle bağırtmaktan kendilerini alamıyorlardı. 10 dakikaya kalmadan gözetleme kulesinin kayağın taşı kaplı çatısı yıkıldı. Kayıt kabul odasıyla makine dairesi çatladı, kocaman yarıklarla delindi, sonra gürültüler kesildi, çöküntü durdu, yeniden derin bir sessizlik oldu. Varox tam bir saat bir düşman ordusunun bombardımanına uğramışçasına yarı yıkık halde öylece kaldı. Halk artık bağırmıyordu. Genişleyen seyirci çemberi çıt çıkarmadan madene bakıyordu. Çöken ayıklama hangarının kalın direkleri arasından paramparça olmuş devriciler, delik deşik, yamru yumru huniler göze çarpıyordu. Ama asıl kayıt kabul adasındaki hasar pek büyüktü. Moloz halinde devrilen koskoca duvar parçaları ve tuğla yığını ortasında bir yıkıntı tepeciği oluşmuştu. Dişli tekerlekleri taşıyan çelik halat gevşeyip sarkmış, yarı yarıya madene gömülmüştü. Bir asansör kafesi asılı kalmıştı, kopan bir çelik kablo sallanıp duruyordu. Bay Hanebo bu bir saatlik aradan epey umutlandı. Toprak kayması bitmiş olmalıydı. Böylece hiç olmazsa makineyle kimi yapılar kurtulmuş oldu. Ama hala kimsenin ocağa yaklaşmasına izin vermiyordu. Yarım saat daha sabretmek istiyordu. Bekleyiş dayanılmaz bir hale geldi. Umut içlerindeki kaygıyı daha da arttırıyor. Bütün yürekler küt küt atıyordu. Ufukta belirip büyüyen kapkara bir bulut ortalığı erkenden karartmıştı. Yeraltı kasırgasını yeryüzüne vuran bu kalıntıları üzerine uğursuz bir gün batımı çöküyordu. 7 saattir yerlerinden kımıldamadan, ağızlarına bir lokma koymadan orada öyle dikilip duruyorlardı. Tam mühendisler korka korka madene doğru ilerlerken birdenbire yeni ve korkunç bir sarsıntı hepsini geriye püskürttü. Bir topçu bataryası yaylım ateşi açmışçasına yerin altından şiddetli patlamalar geliyordu. Yukarıda da ayakta kalan son yapılar devrilip yerle bir oluyordu. Korkunç bir hortum önce ayıklama odasıyla kayıt kabul odasının kalıntılarını alıp götürdü. Sonra buhar kazanlarının bulunduğu yapı yarılıp gözden kayboldu. Ardından su tulumbasının can çekişmekte olduğu kare biçimindeki küçük kule gülleyle biçilmiş bir insan gibi yüzü koyun yere devrildi. Ve işte o zaman korkunç bir şey görüldü. Oturduğu kütlenin üzerinde paramparça olmuş, kolu bacağı dağılmış, makinenin ölümle pençeleştiğine tanık oldular. Makine hareket etti. Ayağa kalkmak istermişçesine bir devin dizini andıran piston kolunu uzattı ama başaramadı, ezildi, topraklara gömüldü ve son soluğunu verdi. Şimdi artık sadece fırtınaya tutulmuş bir gemi sereni gibi sallanan 30 metre boyundaki kocaman baca ayaktaydı. Herkes onun da dağılacağını, toz olup uçacağını beklerken baca ansızın toptan yere gömüldü. Sanki eriyen kocaman bir mum gibi toprak tarafından emildi. En küçük bir şeyi, yıldırım savarının ucu bile dışarıda kalmamıştı. Artık her şey bitmişti. O çukura çöreklenip insan etiyle beslenen canavarın boğuk ve uzun soluğu artık duyulmaz olmuştu. Varrox bütünüyle olduğu gibi toprağa gömülmüştü. Halk çığlık çığlığa kaçıştı. Kadınlar ellerini yüzlerini örtmüşler. Çığlık çığlığa koşuyorlardı. Korku yeli erkekleri de kuru yaprak kümeleri gibi önüne katıp dağıttı. Hiçbiri bağırmak istemiyor ama gözlerinin önünde açılan koskocaman uçurum karşısında kendilerini tutamıyor, kollarını havaya kaldırıp gırtlakları paralarcasına bağırıyorlardı. Bu 15 metre derinliğindeki sönmüş yanardağ krateri yoldan kanala kadar uzanıyordu. Genişliği en azından 40 metre vardı. Yapılardan, dev gibi desteklerden, raylardan, asma köprülerden, 3 vagonluk tam bir katardan sonra madenin koca avlusu da toprağa gömüldü. Bu arada yedek kaballama direkleri, kesilip hazırlanmış bir yığın ağaç destek saman çöpü gibi yutulmuştu. Çukurun dibinde direklerin, tuğlaların, demirin ve alçı sıvaların oluşturduğu, felaketin o kudurganlığı içinde doğranan, birbirine giren, kirlenen, korkunç bir moloz yığınından başka bir şey görülmüyordu. Ve çukur gittikçe büyüyor, genişliyor, yanlardan çatlayıp ta ötelere, tarlalara kadar uzanıyordu. Hatta bunlardan biri ön duvarı çatlamış olan resenörün meyhanesine kadar çıkmıştı. Yoksa bütün işçi mahallesi de mi göçüp gidecekti? Herkesi ezmek istermişçesine benzeyen bu kurşun gibi kapkara bulutların altında, şu iğrenç gün batımında felaketten kurtulmak için nereye kadar kaçmalıydılar? Bu korkunç görünüm karşısında Negrel acıyla bir çığlık attı. Geriye çekilen Bay Hanabu ağlıyordu. Oysa felaket daha bitmemişti. Kıyımlardan biri koptu, kanalın suyu da kaynayan bir dere gibi köpürerek yarıklardan birine döküldü. Yarığa akan kanal derin vadiye dökülen bir çavlan gibiydi. Maden ocağı bu suyu içiyordu. Galeriler artık yıllarca su altında kalacaktı. Kısa sürede yanardağ ağzı doldu. Eskiden Varrox'un bulunduğu yerde şimdi dibinde lanetlenmiş kentlerin yattığı göllere benzer çamurlu bir göl vardı. Korkulu bir suskunluk çökmüştü. Artık sadece toprağın derinliklerinde homurdanan suyun dökülüşü işitiliyordu. İşte o zaman yerinden oynamış cüruf yığınının üzerinde duran Suvarin ayağa kalktı. Dipte can çekişmekte olan zavallıların tepesine bütün ağırlığıyla çöken o yıkıntının karşısında hıçkıra hıçkıra ağlayan Maho kadınla Zakari'yi tanımıştı. Son sigarasını attı, arkasına dönüp bir kez bile bakmadan iyice bastıran karanlığın içinde uzaklaştı. İlerledikçe karaltısı küçüldü, sonunda karanlığın içinde eriyip gitti. Oraya, bilinmeyen yere gidiyordu. Hiç istifini bozmadan, kökünü kazıyıp yok etmeye, kentleri ve insanları havaya uçuracak dinamitin bulunduğu her yere gidiyordu. Son saatlerini yaşamakta olan burjuvazi, her adım atışında ayağının altındaki kaldırımın havaya uçtuğunu işittikçe bunu yapan suvarinden başkası olamayacaktı kuşkusuz. Varoks'un yıkıldığı gece olay gazetelere geçmeden yönetim kurulunu bizzat kendisi aydınlatmak isteyen Bay Hanabu hemen Paris'e hareket etmişti. Ertesi gün geri döndüğünde onu her zamanki titiz yönetici haliyle çok sakin buldular. Sorumluluktan kurtulmuştu. Gözden düşme şöyle dursun, kendisine verilecek Legion d'Honneur nişanı ile ilgili karar olaydan 24 saat sonra imzalanmıştı. Müdüre hiçbir şey olmamıştı ama işletme yediği korkunç darbeyle bir hayli sarsıldı. Önemli olan toprağa gömülen birkaç milyon değildi. İşletmenin can evinden aldığı yaraydı. Kuyulardan birinin çökmesi karşısında gizli ve aralıksız yarın korkusuydu. İşletme öyle derinden yaralanmıştı ki bir kez daha derin bir sessizliğe gömülme gereğini duydu. Bu korkunç olayı kurcalamanın ne yararı vardı ki? Bu işi yapan alçak haydut bulunsa bile korkunç kahramanlığıyla başka kafaları saptırıp akılları başından alacaktı. Onu bir dizi kundakçı ve katil yaratacak bir kurban haline getirmenin ne gereği vardı? Zaten işletme gerçek suçlunun kim olabileceğini aklına bile getirmiyordu. Tek bir adamın böyle bir işe başaracak cüreti ve gücü gösterebileceğine aklı yatmadığından sonunda bir sürü suç ortağı bulunduğunu kabul etti. İşte asıl kafalardan çıkmayan düşünce buydu. Ocaklarının çevresinde bundan böyle durmadan büyüyen bir tehlikenin var olduğu düşüncesiydi. Müdür geniş bir casusluk örgütü kurup sonra da olaya karışma olasılığı bulunan tehlikeli kişileri gürültüsüzce teker teker işten atması emrini almıştı. Çok kurnazca bir önlem sayılan bir temizlik başladı. İlk temizlenen işçi başı danser oldu. Pioren kadının evindeki rezaletten beri işletmede kalması zaten olanaksız hale gelmişti. Tehlike anındaki alçakça davranışını, o adamlarını bırakıp korkak bir komutan gibi kaçtığını bahane ettiler. Böylece danslardan nefret eden işçilere de ödün verilmiş oluyordu. Bununla birlikte bütün önlemlere karşın halk arasında bir takım söylentiler dolaşıyordu. Müdürlük, grevcilerin bir fıçı barutu ateşleyerek madeni havaya uçurduklarından söz edilen bir yorumu yalanlamak amacıyla bir gazeteye bir düzeltme göndermek zorunda kaldı. Zaten çok hızlı bir soruşturmadan sonra devlet mühendisi iç kaplamaların toprak kayması yüzünden doğal nedenlerle göçtüğü sonucuna varan bir rapor vermişti. İşletme de bu raporu kabullenip susmayı, yönetim eksikliği suçunu yüklenmeyi yeğlemişti. Daha olayın üçüncü gününde kaza Paris basınında büyük gürültüler koparmaya başlamıştı bile. Şimdi artık başlıca konu madende can çekişmekte olan işçilerdi. Her sabah gelen haberleri yutarcasına okuyorlardı. Monsieur'de bile burjuvalar sadece Varoks adını işitince sararıyor, adeta dilleri tutuluyordu. En yüreklilerin bile kulaktan kulağa fısıldamaya korktukları bir söylence oluşuyordu yavaş yavaş. Bu arada bütün bölge halkı kaza kurbanlarına pek acıyordu. Yıkılan maden ocağına geziler düzenleniyor, toprak altında kalan zavallıların tepesine olanca ağırlığıyla çöken yıkıntıların dehşetini bizzat yaşamak için ailecek oraya koşuşuyorlardı. Bölge mühendisliğine atanan Denölin işe başladığı gün bu korkunç felaketin içine düşmüştü. İlk işi kanalı kendi yatağına döndürmek oldu. Çünkü bu sel her geçen dakika hasarı arttırıyordu. Büyük inşaat gerekiyordu. Denölin hemen bir bent yapımı için 100'e yakın işçiyi çalıştırmaya başladı. Azgın sular tam iki kez kurdukları ilk barajı alıp götürdü. Şimdi su pompaları yerleştiriyorlardı. Zorlu bir savaşımdı bu. Yitirilmiş toprakların adım adım geri alınmasıydı. Ama üzerinde en çok durulan konu yer altında kalan işçilerin kurtarılmasıydı. Negrel hala olağanüstü bir çaba göstermekle yükümlüydü. Kendisine yardım için uzanan kollar da eksik değildi. Bütün kömür işçileri bir kardeşlik atılışıyla emeklerini sunmak için koşuyorlardı. Birbirleriyle yarışıyorlardı. Grevi çoktan unutmuşlardı. Para pul almayı da düşünen yoktu. İsterlerse hiçbir şey vermesinler. Arkadaşları ölüm tehlikesiyle burun buruna olduğu sürece kelle koltukta çalışmaktan başka istedikleri yoktu. Hepsi araç gereçlerini toplayıp oraya koşmuştu. Heyecandan titreyerek kazılacak yerin gösterilmesini bekliyorlardı. Kazadan sonra korkudan hastalanan, sinirleri bozulup tir tir titreyen, akıllarından çıkmayan, gözlerinin önünden gitmeye karabasanın saplantısıyla soğuk terler döken pek çoğu gene de yataktan fırlıyor, sanki alınacak bir öcü varmışçasına toprağa saldırmak isteyenlerin en hırslıları kesiliyorlardı. Ama ne yazık ki hangi işin yararlı olacağı sorusu karşısında sıkıntılar başlıyordu. Nasıl etmeli, aşağı nasıl inmeli, kayalara hangi yönden saldırmalı gibi sorular ellerini kollarını bağlıyordu. Negrel, madende kalan 15 zavallının hiçbirinin sağ kalmadığı, sudan ya da havasızlıktan boğularak kesinlikle öldükleri kanısındaydı. Ancak maden kazalarında kural her zaman toprak altında kalanların hala yaşadığını varsaymak olduğundan o da öyle davranıyordu. Ortaya çıkan en önemli sorun aşağıdaki adamların nereye sığınabilmiş olduklarını kestirmekti. Görüşlerini sorduğu maden çavuşları, yaşçı işçiler aynı noktada birleşiyorlardı. Arkadaşlar uğradıkları felaket karşısında hiç kuşkusuz galeriden galeriye geçerek en üstteki damarlara kadar çıkmışlardı. Böylece de şimdi herhangi bir üst geçidin dibine sıkışıp kalmışlardı. Zaten bu olasılık Mok Baba'nın verdiği bilgilere de uyuyordu. Yaşlı adamın karma karışık anlatısına bakılırsa o çılgın kaçışmanın şaşkınlığı içinde kafile küçük topluluklara bölünmüş, kaçanlar yol boyunca her kata dağılmıştı. Ama kazmaya nereden başlamak gerektiği konusu tartışılmaya başlayınca maden çavuşlarının düşünceleri ayrılıyordu. Yeryüzüne en yakın galeriler 150 metre derinlikte bulunduğuna göre bir kuyu açmak düşünülemezdi bile. Geriye Varox'a giden biricik yol Requalart kalıyordu. İşin kötüsü orayı da su basmış, eski ocağın Varox'la bağlantısı kesilmiş, su düzeyinin üstünde sadece birinci yükleme yerine açılan birkaç galeri parçası açık kalmıştı. Suyun boşaltılması yıllarca sürebilirdi. Bu nedenle en iyisi gidip o galerilere bakmaktı. Tehlikedeki arkadaşların ta ucuna sığındıklarından kuşkulandıkları sular altında kalmış yollar belki de bu galerilere pek yakındı. Bu karara vardıktan sonra Negrel bir yığın tozlu arşivi karıştırdı, iki ocağın eski planlarını bulunca bunları inceledi, kazıların hangi noktalarda yapılması gerektiğini kararlaştırdı. Bu insan avı yavaş yavaş onu sarıyordu. İnsanlara ve nesnelere duyduğu o alaycı kaygısızlığa karşın içinde bir özveri ateşi alevleniyordu. Aşağı inmede ilk zorluklar Requalart'ta hissedildi. Kuyunun ağzını açmak, üvez ağacını devirmek, çakal erikleriyle ak dikenleri kökünden kazımak zorunda kaldılar. Ayrıca merdivenleri de onarmaları gerekti. Artık ondan sonra el yordamıyla ilerleme başladı. 10 işçiyle birlikte kuyuya inen mühendis, ellerindeki araçların demir kısımlarıyla damarın gösterdiği yerlerini vuruyorlardı. Ve derin bir sessizlik içinde herkes kulağını maden kömürüne yapıştırıp uzaklardan gelen karşı vuruşlarla yanıp verilip verilmediğini dinliyordu. Ama girilebilen bütün galerileri boş yere dolaştılar. Hiçbir yanıt gelmiyordu. Güçlükler gittikçe artmıştı. Nereyi kazmalıydı? Kimsecikler karşılık vermediğine göre kime doğru yürüyeceklerdi? Bununla birlikte artan bir kaygının verdiği sinirli hava içinde direniyor, araştırmaları sürdürüyorlardı. Mahod kadın ilk günden beri her sabah gün ışır ışımaz Requalart'a geliyordu. Kuyunun karşısındaki kalın direklerden birine oturuyor, akşama kadar da yerinden kıpırdamıyordu. İşçilerden biri yukarı çıkınca ayağa kalkıyor, adama gözleriyle sorular yönetiyordu. Hiçbir haber yok mu? Hayır, hiçbir haber yok. Sonra gene yerine oturuyor, tek söz söylemeden haşin ve kapalı bir yüzle gene bekliyordu. İninin işgal edildiğini gören Janlin de av köpeklerince vurgunları ortaya çıkarılacak olan bir yırtıcı hayvanın ürkmüş haliyle ortalıkta dolanmaya başlamıştı. Kayaların altında yatan o küçük askeri düşünüyor, o güzelim uykunun bozulmasından korkuyordu. Ama madenin o kesimi sular altında kalmıştı. Hem zaten kazılar batı galerisinde sola yöneliyordu. Filomen de ilk günler arama tarama ekibinde çalışan Zakaria'ya eşlik etmek için gelmişti ama sonraları boşu boşuna soğukta donmaktan usanmıştı. Evde kalıp sabahtan akşama kadar öksürmekten başka bir iş yapamayan aylak, ilgisiz kadınlar gibi gün dolduruyordu. Buna karşılık Zakari artık yaşamıyordu. Kız kardeşini bulabilmek için toprakları yiyecekti neredeyse. Geceler boyu bağırıyor, her yerde onu görüyor, sesini işitiyordu. Açlıktan zayıflamış, yardım istemekten gırtlağa paralanmış bir halde hep gözlerinin önündeydi. İki kez oracıkta olduğunu, bunu kesinlikle hissettiğini söyleyerek emir beklemeden kazmaya kalkmıştı. Mühendis artık onun aşağı inmesine izin vermiyordu. Zakari kovulduğu o kuyunun başından bir saniye ayrılmıyordu. Bir şeyler yapma gereksinimiyle kıvranıyor, gidip anasının yanına oturup da bekleyemiyordu bile. Arama başlayalı 3 gün olmuştu. Bütün umudu kırılan Negrel o akşam bu işten vazgeçmeye karar vermişti. Öğleyin yemekten sonra son bir denemeye girişmek üzere adamlarıyla geri geldiğinde Zakari'nin ala al moru mor elini kolunu sallayıp bağırarak madenden çıktığını görünce pek şaşırdı. Buldum, buldum, onu buldum. Bana karşılık verdi. Gelin, hadi gelsenize. Bekçiyi atlatıp merdivenlerden aşağı süzülmüştü. Orada Guillem damarının 1. galerisinde duvara vurulduğuna yemin billah ediyordu. Bu sözlere pek inanmayan Negrel, "İyi ama o dediğiniz yerden tam 2 kez geçtik," dedi. "Neyse, gene inip bir bakarız." Mahut kadın ayağa kalkmıştı. Aşağı inmesine güçlükle engel oldular. Bunun üzerine gözlerini o karanlık deliğe dikip dimdik ayakta beklemeye başladı. Aşağı inince Negrel kendisi de bir kazma alıp uzun aralıklarla 3 kez vurdu. İşçilere çıt çıkarmamalarını sıkı sıkı tembih ederek kulağını kömüre dayadı. Hiçbir ses duyamadı, başını salladı. Hiç kuşkusuz zavallı oğlan düş görmüştü. Öfkesinden çılgına dönen Zakari kazmaya yapışıp bir de kendisi vurdu. Gene karşılık aldı. Gözleri parladı. Sevinçten bütün vücudu tir tir titriyordu. Bunun üzerine öbür işçiler sırayla aynı deneyime giriştiler. Hepsinin yüzü gülüyordu. Ta derinlerden gelen yanıtı duyuyorlardı. Mühendis pek şaşırmıştı. Kulağını bir daha kömüre dayadı. En sonunda o da tüy kadar hafif bir sesi, belli belirsiz bir tıkırtıyı, tehlike anında kömür işçilerinin vurdukları yardım çağrısının o pek bilinen ahenkli işaretini işitti. Orada bulunan bir maden çavuşu, kazaya uğrayan arkadaşlarla aralarındaki uzaklığın 50 metreden aşağı olmadığını tahmin ediyordu. Ama sanki uzatsalar elleriyle tutabileceklermiş gibi geliyordu onlara. İçlerini öylesine bir sevinç kaplamıştı. Zakari yukarıda Mahut kadını görünce ana oğul coşkuyla kucaklaştılar. O gün olup bitenleri merak ederek bir gezinti yapmak için oraya gelen Pioren kadın o kadar umutlanmayın demek acımasızlığını gösterdi. Catherine orada değilse çok üzülürsünüz sonra. Dediği doğruydu. Catherine belki de başka bir yerdeydi. Sen defolup gidecek misin başımdan ha diye bağıran Zakari öfkeden titriyordu. Orada işte biliyorum. Mahut kadın hiç sesini çıkarmamış, donuk bir yüzle gene yerine oturup beklemeye koyulmuştu. Haber Monsu'ya yayılır yayılmaz yeni bir kalabalık toplandı kuyunun başına. Kimsenin bir şey gördüğü yoktu ama gene orada dikilip duruyorlardı. Rahat çalışabilmek için meraklı sürüsünü oradan uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Aşağıda gece gündüz aralıksız çalışıyorlardı.